nurpenceresi.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Doçent Doktor Şadi Eren.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Muhakemattan 10. Mukaddeme. Bir kelamda her fehme gelen şeylerde mütekellim muahize olunmaz. Yani muhatap anlatılan şeyi yanlış anlayabilir. Bundan dolayı vay sen bunu kastettin deme hakkına sahip değildir. Hani şöyle bir şey anlatılır. Adamın birisinin lakabı ördekmiş. Bir gün bir tanesi hava bulutlu demiş. O ördekle kaplı olan kimse buna çıkışıyor. Sen bana ördek dedin. O da diyor ki öyle bir şey demedim. Hava bulutlu dedim sadece. Tamam diyor öyle dedin ama hava bulutlu ne demek? Hava bulutlu olunca yağmur yağar. Sular birikir onların da üzerinde ördek yüzer. Sen beni kastettin diyor. Yani hava bulutlu cümlesinden böyle bir mana çıkarılmamalı. Ama çıkarmak isteyen olursa çıkarabiliyor. Bu açıdan bazen ayet veya hadisin doğrudan anlatmış olduğu mana muhatabın anladığından daha farklı olabilir. Muhatabın anlayışında problem vardır. Bunu aynalar örneğiyle yine risalelerden istifadeyle söyleyebilirim. Mesela hariçte gayet güzel bir saray ve gayet güzel bir bahçe var. Bizim de her birimizin elinde aynalar var. Ve o aynalarla o saraya ve bahçeye yöneliyoruz. Her birimizin aynasında saray, bahçe görülür. Ama neye göre görülür? Aynamızın durumuna göre görülür. Aynamız düz bir aynaysa görüntü düzdür. Ama aynamız eğri büğrü ise eğri büğrü aynalarda o saray ve o bahçe eğri büğrü bir şekilde görülecektir. Sarayda problem yok ama aynalarda problem var. Onun gibi insanların zihinleri bir ayna gibi. Kur'an'ın ifadeleri, hadisin ifadeleri, dini metin olması noktasından ve konumuz onlarla alakalı olduğundan söylüyorum. Oradaki ifadeler de birer saray misal, birer bahçe misal ama muhatapların zihin aynasında farklı manalar meydana gelebilir. Bu muhatabın kendi aynasını düz bir ayna yapmamasından kaynaklanan bir durumdur. Zira mesûkü lehul kelamdan başka mefhumlar irade ile deruhte eder. Yani bir insan bir manayı ifade etmek ister, onunla ilgili bir cümle söyler. Başka mefhumlar, acaba başka bir şey de burada kastetti mi? Bunlar irade ile deruhte eder. Yani insan diyelim ki bazen mecazi ifadeler de kullanır, bununla bir şeyler de kastedebilir. Ama bu iradeye yönelik bir şeydir. Yoksa normal konuşması esnasında düz şeyleri anlatmış, muhatap başka türlü anlamışsa bu muhatabın kendi anlayışıdır. Yıllar evvelinde değerli bir hocamız Ankara'da bir toplantıya katılmıştı. Ve diğer gün döndü. Kendisine sordum, hocam dedim erken döndünüz. Dedi hava soğuktu da pek kalamadım. Ben bunu zahirine göre anladım. Hava soğuk olduğundan demek hocamızın sıhhati de müsait değildi. Toplantıyı tam bitirmeden geriye döndü. Ben böyle anladım. Ama yıllar sonra arka planını öğrendim. Meğerse soğuk bir hava esmiş toplantıda. Toplantıda gidişat güzel olmayınca oradan ayrılma lüzum hissetmiş ve daha fazla kalmamış. İşte orada o bilerek bunu söylüyor. Yani hava soğuktu derken tevriyeli bir şekilde hem kış mevsimiydi hava gerçekten soğuktu. Hem onu kastediyor hem de toplantı salonunun bulunduğu yerde manevi atmosfer soğuktu. Ondan dolayı döndüm. İşte üstü kapalı olarak söyleyip geçiyor. Ama bunu anlamak zaman alabiliyor. Fakat garaz ve maksata mutlaka zamindir. Fenni beyanda mukarrerdir. Sıdk ve kizip mütekellimin kast ve garazının arkasında gidiyorlar. Yani beyan, ilmi beyan, fenni beyan veya diğer isimle belagatın kısımlarından birisi. Bir kelamın doğru ve yanlış olması mütekellimin yani konuşan kimsenin hangi maksatla onu söylediğine bağlı olan bir durum. Diyelim ki arslan kelimesi mecazen yiğit kişi anlamında da kullanılır. İşte ben çarşıda bir arslan gördüm diyen kimse bununla böyle yeleli, pençeli bir arslan değil, yiğit bir kişiyi gördüğünü kastetmiş olur. Ve biz bunu anladığımızda hani bunun kuyruğu yok, hani bunun pençeleri yok deme hakkına sahip değiliz. Çünkü o bununla mecazi bir mana kastetmiştir. Demek maksut ve mesak-ı kelamda olan muahize ve tenkit mütekellime aittir. Fakat kelamın müstetbaatı tabir olunan telvihat ve telmihatında ve suveri maani ve tarzı ifade ve mani ula tabir olunan vesail ve üslup garazında olan günah ve muahize mütekellimin zimmetinde değil, belki örf ve adete ve kabul-i umumiye aittir. Kelamın müstetbaatı diyor. Kelamın müstetbaatı derken o kelamdan çıkarılacak işari manalar, öte yandan bu sözü söylerken ne tarzda söylemiş, bunlar o konuda önemli noktalar. Mesela kötü birisiyle alakalı sorulsa onu nasıl bilirsiniz? İyi bilirim diyen bir kimse. Normalde bu kitap üzerinde iyi bilirim okunduğu zaman onu iyi bir insan olarak bilirim. Belki de öyle anlaşılacaktır. Ama konuşurken iyi bilirim demişse ne mal olduğunu iyi bilirim. O anlamda da bunu kastetmiş olabilir. Bu onun tavırlarından anlaşılır. Söyleme tarzından anlaşılır. Vurgusundan anlaşılır. Dolayısıyla bu sahadaki uzmanların ifade ettiğine göre, hani beden dili diyorlar ya günümüzde veya lisan-ı hal eski ifadeyle, bir insan beden diliyle de çok şey ifade eder. Hatta insan normal diliyle %20 anlatabiliyormuş ama beden diliyle anlattığı da geride kalan %80. Bu açıdan konuşma sadece ağızdan çıkan laflara göre değerlendirilmez, onun vurgusuna göre ve muhatabın mesela sesinin tonu, kızarak mı söylemiş, muhabbetle mi söylemiş, bunlar önemlidir. Öte yandan bunu söylerken böyle alttan alta gülebilir de müstehziyane söylemiş olabilir. O zaman o sözde ciddi olmadığını fark ederiz. Ve daha bunun gibi mütekellimin tavırları, hal ve hareketleri onun konuşmasını değerlendirmemiz de son derece önemlidir. Mesela münafıklar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar. Ra'ina diyorlar. Ra'ina bizi gözet demek normalde. Ama biraz ağızlarını geveleyerek bunu söylüyorlar. Bizim çobanımız tarzında hakaret anlamında kullanıyorlar. Bunun üzerine ayet nazil oluyor. Ya eyyühellezine amenu la tegulu ra'ina ve gulu unzurna. Ey iman edenler, ra'ina demeyiniz, unzurna deyiniz. Yani Yahudilerin kullandığı ifadeyi kullanmayın. Yanlış anlamda da bu kullanılabiliyor. Onun yerine bize bak anlamında unzurna kelimesini kullanın. Demek ki mütekellim kelamıyla bir şeyler ifade ettiği gibi hal ve tavırlarıyla da çok şeyler ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de surelerden birisi Münafıkun suresi. Münafıklarla alakalı. Ve surenin başında münafıklar diyor sana dediler senin yanına geldiklerinde. Şehadet ederiz ki sen Allah'ın elçisisin. Ayet devam ediyor. Allah da şehadet eder ki münafıklar yalan söylüyor. Yani söz olarak güzel bir söz. Sen Allah'ın elçisisin diyorlar. Ama iç dünyalarında buna inanmıyorlar. Böyle olunca da Kur'an-ı Kerim onların yalancı olduğunu bildiriyor. Peki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onların yalancılığını fark ediyor mu? Genelde fark ediyor. Muhammed suresinde orada şöyle bir ayet var. وَلَوْ شِئْنَا لَاَرَيْنَاكَهُمْ فَلَاَرَفْتَهُمْ بِسِيمَهُمْ Eğer istesek biz onları sana gösteririz. Sen de tek tek onları tanırsın. Lakin diyor buna lüzum yok. وَلَتَارِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ Sen onları sözlerindeki lahından, yani konuşma üsluplarından, tarzlarından, konuşmalarında verdikleri açıklardan sen zaten onları tanırsın. Demek ki söz sadece sözden ibaret değildir. Bir mütekellim konuştuğu zaman, birisi konuştuğu zaman samimi mi değil mi, dalga geçerek bunu söylüyor, inanarak mı söylüyor? Bütün bu gibi durumları diğer tavırlarından az çok çıkarabiliriz. Ve bu feraset işidir aynı zamanda. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İttegû ferasetel mü'min. Mü'minin ferasetinden sakının. Fe innehu yenzuru bi nurillah. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Bu açıdan insanların beden dilini okumak çok önemli. Konuşmalarında samimi mi değil mi? Ses tonundan, hal ve harekatından, tavırlarından bunları çıkarmak mümkün. Zira tefhim için kabul-i umumi ve örf ihtiram olunur. Hem de eğer hikaye ise halel ve hata mahkiyün anha aittir. Yani bir insan bazı meseleleri anlatırken örfte bu nasıl anlatılıyor? Halk bunu daha iyi nasıl anlar? Örfe de riayet edebilir ve ona göre kullanır. Dilden yine bir örnek vereyim ben. Mesela otobüsten ineceğiz. Biz inmek tabirini kullanıyoruz. Azeri kardeşlerimiz düşmek tabirini kullanıyorlarmış. Hatta işte onlardan bir tanesi otobüs veya minibüste Türkiye'de şoföre demiş ki şoför bey ben düşeceğim. O da korkma korkma düşmezsin diyor. Yok yok düşeceğim diyor. En sonunda anlaşıyorlar da iniyor. Şimdi düşmek kelimesi Azeri lehçesinde inmek anlamında. Dolayısıyla bunu bilen bir kimse bir Türkiye'den normal şu anda konuştuğumuz Türkçeyi konuşan birisi Azerbaycan'a gittiğinde orada ineceğim yerine düşeceğim dediği zaman örfü nazara almış olur. Onların konuşma dilini nazara almış olur. Ve biz artık onun o cümlesini orada Türkçedeki gibi düşmek anlamında anlamayız, inmek anlamında anlarız. Demek ki kelimenin kendisi bazen farklı anlamlar ifade edebiliyor. Buna da dikkat etmek lazım. Erzurum'dan bir örnek vereyim. Erzurum'da herkes kullanıyor mu bilemiyorum da bazıları misafiri savuşturmak tabirini kullanıyorlar. Uğurlamak anlamında. İşte ben misafiri savuşturup geleyim diyor. Normalde bu Anadolu'nun pek çok yerinde hakaret kabul edilir. Yani savuşturmak baştan savmak gibi. Yani nereden geldi ben şundan bir kurtulayım da geleyim. Öyle anlayabilir bazıları. Halbuki kötü bir anlam yok. Bundan kastedilen mana misafiri uğurlamak. İşte bunun kullanıldığı bir yerde, bunun bu manada anlaşıldığı bir yerde ben desem ki misafiri savuşturayım. Buna muhatap olan kimselerin bunu yanlış anlamaması gerekir. Çünkü uğurlayayım anlamında onu söylemişimdir. Fakat Erzurum'da değil de başka yerlerde aynı cümleyi kullanacak olursam yanlış anlamaya müsaittir ve yanlış da anlarlar. Buna da fırsat vermemek gerekir. Evet mütekellim suver ve müstetbeatta muahize olunmaz. Yani konuşan kimse konuşmanın o suret şeklinde ve konuşmaya bağlı yan manalarda onların muhatap tarafından algılanmasında hesaba çekilmez. Zira onlara el atmak semeratını almak için değildir. Belki daha yukarı maksadın dallarına çıkmak içindir. Eğer istersen kinai şeylere dikkat et. Mesela filanın kılıcının bendi uzundur ve ramadı çoktur denildiği vakit o adam uzun ve sahih ola ramat ve kılıncı hiç olmazsa da kelam sadıktır. Bu Arapçada kullanılan bir deyim. Filanın tavilün necat deniyor. Falanın kılıcının bendi kayışı uzundur. Bundan kastedilen boyu uzundur. Çünkü boyu kısa olan bir kimse uzun bir kayış kullanamaz. Kayışı eğer uzunsa boyu da uzun demektir. Ramadı çoktur. Kethirur ramad. Külü çok anlamında. Bu da cömert anlamında kullanılıyor. Eskiden doğalgaz falan olmadığından işte misafiri çok olan insanların evinde kül de fazla oluyor. Bundan dolayı onlara külü çok denilmiş. Yani misafiri çoktur anlamında. Türkçeden örnek vereyim. Küplere binmek. İşte falanca küplere bindi. Bundan anlaşılan mana normal Türkçede çok kızdı manasıdır. Fakat bunu bilmeyen bir kimse orada küpler vardı, küplerin üzerine oturdu zanneder. Halbuki küplere oturmakla bunun hiçbir alakası yok. İşte falanın kılıcının bendi uzundur ve külü çoktur denildiği vakit Bu adam uzun ve cömert ola, ramadı yani külü ve kılıncı hiç olmazsa da kelam sadıktır. Eğer istersen misal ve müsülü faraziyeye dikkat et. Yani genelde mesele olarak anlatılan ve farazi cümleler tarzında bunlara dikkat et. Türkçede de var. Mesela balık kavağa çıkınca, balık kavağa çıkınca ben bunu yaparım. Bundan kastedilen mana ben bu işi yapmam demektir. Çünkü balık kavağa çıkamayacağına göre ben bunu yapmam anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de de var. Kur'an-ı Kerim'den bir örnek vereyim. Ayette şöyle geçiyor. O müşrikler deve iğnenin deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Peki bundan biz ne anlamamız gerekir? Gerçekten deve iğnenin deliğinden geçer mi, geçmez mi? Acaba bunu mu düşüneceğiz? Yoksa bu iş olmaz anlamında mı değerlendireceğiz? Alimler bunu bu iş olmaz anlamında değerlendirmiş. Türkçedeki hani balık kavağa çıkmak misali gibi. İşte deve iğnenin deliğinden geçmedikçe müşrikler de cennete girmez. Bu manada değerlendirilmiş ve böyle değerlendirmesi gayet normaldir. Ama bazıları acaba deve iğnenin deliğinden geçer mi geçmez mi bunu tartışma konusu yapmışlar. Geçerdi geçmezdi ileri geri konuşmuşlar. Hatta şairlerden bir tanesi demiş ki eğer benim başıma gelenler devenin başına gelseydi cehennemde kimse kalmaz, herkes cennete girerdi. Şöyle şunu kastediyor. Benim başıma gelenler devenin başına gelse kendisi iplik gibi olurdu. O derece artık zayıflardı. İplik gibi olunca da iğnenin içinden kolayca geçer. O zaman da ayette böyle denildiğine göre deve iğnenin deliğinden geçince müşrikler de cennete girecek. O zaman herkes cennete girerdi demiş. Bu tabi latife yolu söylenmiş olan bir ifade. Yoksa müşriklerin ebedi cehennemde kalacağı ayette anlatılıyor. Göreceksin, iştihardan neşet eden kıymet ve kuvvet ile müdavele-i efkar ve akıllar arasında sefarete müstayit oluyorlar. Yani insanlar düz cümlelerle manaları anlattıkları gibi misallerle, bu gibi deyimlerle, atasözleriyle, kinaye tarzındaki cümlelerle de manaları ifade ediyorlar. Hatta bu gibi anlatımlar daha zengin bir çağrışım gücüne sahip, daha böyle etkili oluyor. Hatta Mesnevi sahibi ve Sadi-i Şirazi gibi en doğru müellif ve en muhakkik hakim o müsülü faraziyeyi istihdam ve istimal etmelerinden müşahhat görmemişlerdir. Yani Mevlana'nın Mesnevisi kurt çakal hikayeleriyle dolu. Kurtları konuşturuyor, çakalları konuşturuyor. Sadi-i Şirazi de yine benzeri şeyleri kitabında yapmış. Bunlar çok ciddi müellifler. Ama bu gibi misaller getirmeyi böyle mahsurlu görmemişler. Bu tarzda anlatıldığı zaman mesele daha iyi anlaşılabiliyor. Mesela bunlardan bir tanesini paylaşabilirim. Horozun bir tanesi böyle işte gezinirken tilki onun yanına yaklaşıyor. Ve tilki onu gözüne kestirmiş. Fakat nasıl yakalayabilirim onun hesabını yapıyor. Ve horoza diyor ki, horoz kardeş diyor, ben senin babanı da bilirim, sesi çok güzeldi. Acaba senin sesin nasıl? Horozlar öterlerken gözlerini yumarlarmış. Horoz bu iltifata aldanıyor ve sesinin güzelliğini göstermek için ötmeye başlıyor. Tabii ötmeye başlarken de gözünü yumuyor. O gözünü yumunca tilki atlıyor ve yakalıyor. Bir bütün olarak şöyle yakalamış, onu bir kenarda yiyecek. O sırada köyün köpekleri fark ediyorlar. Köyün köpekleri tilkinin peşine takılıyorlar. Horoz canlı, henüz daha yenmemiş vaziyette. Horozun aklına şöyle bir çare geliyor. Tilkiye diyor ki, tilki kardeş bunlar senin peşini bırakmazlar. Onlara de ki ben horozu kendi rızasıyla götürüyorum. O anda tilki boş bulunuyor. Konuşmak için ağzını açınca horoz yere düşüyor ve fırlayıp kaçıyor. Bunun üzerine tilki kendi kendine diyor ki lanet bir ağza ki açılmayacak yerde açılır. Öte yandan horoz o da diyor ki lanet bir göze ki yumulmayacak yerde yumulur. Burada asıl anlatılan tilkinin kurnazlığı, işte horozun saflığı falan onlara dikkat çekiliyor. Ama gözün yumulacağı yer vardır, açılacağı yer vardır. Öte yandan ağzın açılacağı yer vardır, yumulacağı yer vardır. Böyle bir mana anlatılmış. Dolayısıyla bu gibi hikayeleri kullanmışlar ve bunların kullanılmasında da bir beis yok. Günümüzde de çizgi filmler falan iyice gelişmiş durumda. Buralarda da bakıyorsunuz hayvanlar da konuşturuluyor. Hayvanların diliyle bayağı dersler veriliyor. Hatta sadece hayvanları konuşturmak değil, cansızlar bile konuşturuluyor. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bakıyoruz ki cehennem konuşuyor. Bakıyoruz ki ateş doğrudan Allah'ın konuşmasına muhatap oluyor. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de gerçekten çok güzel örnekler bize veriliyor. Mesela cehennem ateşiyle alakalı Allah-u Teala doldun mu artık yeter mi diyor. Cehennem dile gelip diyor ki daha yok mu? Ve Kur'an-ı Kerim bunu anlatırken cehennemin dehşetini ve Allah'ı inkar edenlere karşı bir kin içinde olmasını adeta bir şahsın kini öfkesi tarzında bize bildirmiş oluyor. Eğer bu sır sana göründü ve ışıklandı, mumunu ondan yandır, kıssat ve hikayelerin köşelerine git. Zira cüzde cari olan bazen külde dahi cari olabilir. Bunu anladıksa güzel bir anlatım yolu bulmuş oluruz. Çünkü bu gibi temsili hikayelerle meseleyi anlatmak anlaşılması için daha bir kolaylık sağlar. Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi'de bunları çokça kullanmış ve kendisi şöyle bir değerlendirme yapıyor ve diyor ki, manaya aşina olanlar Mesnevi'nin bir Kur'an tefsiri olduğunu bilirler. Fakat manadan habersiz olanlar Mesnevi'yi kurt ve çakal hikayesinden ibaret zannederler. Evet, Mesnevi'de kurt çakal hikayeleri var ama bu kurt çakal hikayeleri hakikatleri anlatmak için. Tembih, üçüncü makalede müşkilat ve müteşabihat-ı Kur'aniye dair bir kaide gelecektir. İktizai makam ile şimdilik bir nebzesini zikredeceğiz şöyle. Vaktaki kitab-ı hakimden maksud-ı ehem, ekseriyeti teşkil eden cumhurun irşadıydı. Yani Kur'an-ı Kerim'de insanların ekserisinin irşadı esas alınmıştır. İnsanların ekserisi genelde avamdır. Mesela insanların %80'i o kadar araştırmacı değildir. Bir öğretmen sınıfta ders anlatırken diyelim %10 talebe seviyeleri iyi, %10'a göre ders anlatmaz. %100'ünün anlayacağı şekilde dersi anlatmaya çalışır. Kur'an-ı Kerim de %10 araştırmacı insanlara göre değil, muhatapların tamamının anlayacağı şekilde ifadelerle hakikatleri anlatıyor. Çünkü havas, avamın mesleğinden istifade edebilirler. Fakat avam ise havasa hitap olunan kelamı hakkıyla fehmedemezler. Yani insanların havas tabakası, avam tabakasına yapılan bir hitabı anlarlar. Ama avamdan olanlar havasa yapılan hitabı anlayamazlar. Halbuki cumhur ise ekseri avam ve avam ise meylufat ve mütehayyelatından tecerrüt edip hakikat-ı mahza ve mücerredat-ı sırfeyi çıplak olarak göremezler. Avamın aslan olan insanlar tamamen böyle mücerred olan hakikatleri doğrudan anlayamazlar. Fakat görmekleri temin edecek yalnız zihinlerinin tenisi için meyluf olan zi ve libas ile, elbise ile mücerredat arz-ı endam etmektir. Yani mücerred manaları ve bir takım temsillerle anlatmak. Ben liseden hatırlıyorum, lisedeki kimya kitabında sodyum klorür anlatılıyor, tuzun formülü anlatılıyor. Ve anlatılırken bunlardan bir tanesi diyor ki sodyum veya klorür, bende bir atom, bir elektron fazla, ben verebilirim diyor. Diğeri de bende de eksik, ben de alabilirim diyor. Böylece biri veriyor, diğeri alıyor ve bunlar kol kola giriyorlar. Ve aşkı kimyevi deniliyormuş buna. Kimyevi aşk, birbirlerine temayül var. Adeta bir evlilik gerçekleşiyor. Böylece daha evvelinde sodyum ve klorür iken, iki farklı element iken, bunun neticesinde tek bir madde olarak bunlar bir araya geliyor. Bunlar aslında konuşmuyor. Ama bunları bu tarzda konuşturmak anlamayı daha da kolaylaştırıyor. Ben bugün kimyadan fazla bir şey belki hatırlamayabilirim ama bu misali hatırlıyorum. Misallerle anlatıldığı zaman daha böyle hatırda kalıcı oluyor. Ta mücerredatı suveri hayaliye arkasında temaşa etmekle görüp tanısın. Öyleyse hakikat-ı mahza mevlüflerini giyecektir. Fakat surete hasr-ı nazar etmemek gerektir. Şimdi cama bakmak var, camdan bakmak var. Bu ikisi ayrı şeyler. Cama bakarsak camın kendisini görürüz. Lekeler falan varsa onları fark ederiz. Ama camdan bakarsak dışarısını seyrederiz. İşte diyelim ki küplere bindi. Böyle bir cümlenin kendisine bakarsak küplerin üzerine oturdu manasını zannederiz. Ama oradan ilerisine bakacak olursak çok kızdığını anlarız. Demek ki surete takılıp kalmamak lazım. Bazı sembolik anlatımlarda o kelimeler, oradaki kullanılan ifadeler bir cam misalidir. Oradan ileriye geçebilmek gerekir. Bu sırra binaendir. Esalibi Arap'ta ukulü beşere olan tenezzülat-ı ilahiye tabir olunan müraat-ı efham ve mümaşat-ı ezhan Kur'an-ı mucizül beyanda cereyan etti. Bundan dolayı Arap'ın üslubunda insanların akıllarına olan tenezzülat-ı ilahiye, yani Cenab-ı Hak insanların seviyesinden konuşuyor. Bunu şöyle ifade etmeye çalışıyorum. Diyelim Türkiye'nin en büyük bir alimi, bir profesör bir çocukla konuşacak. Profesör kendi seviyesine göre değil, çocuğun seviyesine göre konuşması gerekir. Çocuğun seviyesine göre konuşursa çocuk anlar ama profesör kendi seviyesine göre konuşursa çocuk ondan bir şey anlamaz. Burada asıl marifet çocuğun seviyesinden hitap edebilmektir. Bu bir tenezzüldür. Allah-u Teala bizlerin anlayabileceği ifadelerle bize hitap ediyor. Buna tenezzülat-ı ilahiye deniyor. Ve bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de pek çok böyle teşbihler, temsiller var. Ve onlarla hakikati anlamak daha kolay oluyor. Mesela kafirlerin amelleri boşa gitmiştir. Kur'an'da anlatılıyor. Ama temsil de anlatılıyor. Onların amelleri çöldeki serap gibidir. İşte çölde insanlar nasıl ki serap görüyor, su var zannediyor. Ama oraya vardığında kupkuru kum. Suyla alakası yok. Kafir de dünyada bir şeyler yaptığını zannediyor ama ahirete gittiğinde bir serap peşinde koştuğunu görecek. Başka bir misal getiriyor Kur'an-ı Kerim. Onların amelleri fırtınalı bir havada savrulan küller gibidir. Fırtınalı bir hava var ve küller savrulup gidiyor. Demek ki onların da amelleri savrulup gidecek. Ve bir de mümaşat-ı ezhan. Yani Allah-u Teala insanların zihinlerine mümaşatta bulunuyor. İnsanların zihinlerinin alabileceği cümlelerle ifade ediyor. Mesela ambulans kelimesi veya itfaiye, bunları tersinden yazıyorlar bazı yerlerde. Tersinden yazılması, arabaların aynasında görüntü tersinden meydana geldiğinden düz olarak okuyabilmeleri için. Yani maksat o ters görüntü altında düz bir görüntünün meydana gelmesi için. Dolayısıyla oradaki ters görüntüye bakıp da ya bunlar yazmayı bile becerememişler denilmez. Çünkü o terslikte bir düz anlatım var. O şekilde faydalı olacak durumda. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de insanların anlayabileceği ifadelerle ifade ediyor. Onların zihinlerinin seviyesine göre anlatıyor. Buna tenezzülat-ı ilahiye deniyor. Ez cümle festeve alel arş. Fümmesteve alel arş. Allah'ın arşa istivası. Yedullah fevga idihim. Allah'ın eli onların elinin üzerinde. Ve ce'a rabbuke. Rabbin geldi. Ve emsali. Hem de tavrubu şemsü fi aynin hamiye. Yani Zülkarneyn batı tarafına gittiğinde güneşi çamurlu bulanık bir suda batıyor şekilde görüyor. Ve eşbahı hem de veşşemsu tecrili müstakarrin, yani güneş kendi yörüngesinde hareket eder. Ve nezairi bu üsluba birer mecradır. Zelikel kitabu la raybe fi. İşte bu kitap, onda asla bir şüphe yoktur. Burada misal olarak verilenler Allah'ın eli mesela. Allah'ın eli böyle bir el olarak anlaşılmamalı. Devletin eli gibi, Türkçe'de böyle bir ifade kullanıyoruz. Oradan bir bakışla daha iyi anlaşılabilir. Allah-u Teala'nın arşa istivası, bir hükümdar nasıl ki koltuğuna, tahtına oturur, ülkeyi oradan idare eder. Allah-u Teala da emir ve direktifleriyle arştan alemi idare eder. وَجَاءَ رَبُّكَ Rabbin geldi. Bu da temsili bir anlatım. Cenab-ı Hakk'ın haşmetiyle tecellisini anlatan bir ifade. Sultanlar, maiyetlerinde önde gelen idareciler de olduğu halde haşmetle insanların muhakemesi için gelmeleri misali, Allah-u Teala melekler arasında gelmesini ayet ifade ediyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın haşmetini ve azametini bildiren bir ifade. Öte yandan Zülkarneyn'in Atlas Okyanusu tarafında güneşi böyle çamurlu bir suda görmesi demek ki öyle görülüyor. Görüntü itibariyle çamurlu, bulanık bir suda batıyor tarzda görülüyor. Yoksa güneşin bizzat kendisi okyanusta çamurlu bir yere batıyor anlamında değil. Ayetteki böyle bir ifade zahiri nazarlara göredir. Biz burada güneşin doğrudan kendisinin batmasını değil, görüntüsünü anlayacağız. Güneşin yörüngesinde hareketini ayet anlatıyor. Evet, görünüşte güneşin bir hareketi var. O da bir yörüngededir. Şu anda bizim gözle görmediğimiz güneşin kendi hareketi var. Ayet ona da işarette bulunmaktadır. Hatime, sab olan bir kelamın ihlak ve işkali ya lafız ve üslubun perişanlığından neşet eder. Bu kısım Kur'an-ı vazihul beyana yanaşmamıştır. Yani zor olan bir kelamın kapalı oluşu, müşkil oluşu ya lafız ve üslubun perişanlığından kaynaklanır. Bu kısım Kur'an-ı vazihul beyana yanaşmamıştır. Yani Kur'an-ı Kerim bilisenin arabiyyi mubin ifadesiyle de ayette anlatıldığı gibi apaçık beyanatlar şeklinde bize gelmiştir. Manası evet derindir ama açıktır. Manayı anlarız. Bazı insanlar var, bir manayı anlatmak istediği zaman bayağı sözü dolaştırıyor, bilmece haline getiriyor, ne demek istediği anlaşılmıyor. Rotterdam'da panel tarzında bir programa katılmıştık. Türkiye'den gelen konuşmacılardan birisi kapalı bir üsluba sahip. Ne dediğini doğrusu ben de pek anlamadım. Ve dinleyenler de anlamadılar. Konuşmasını bitirdikten sonra soru cevap faslına geçildi. Dinleyenlerden bir tanesi ona yönelip dedi ki, ona soru yöneltiyor. Efendim, ta buralara kadar zahmet ettiniz, geldiniz, bir şeyler anlattınız ama biz sizin anlattıklarınızdan bir şey anlamadık. Acaba anlaşılmamak için özel bir gayret mi gösterdiniz? Halbuki bu üslup meselesi. Yani çok kapalı anlattı. Cümlelerinin başı sonu belli değil. Ve çok farklı ifadelerle ifade etmeye çalıştı. Ne dediği gerçekten anlaşılmadı. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinin anlaşılmayışı böyle değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim örneklerle de anlatıyor. Ekser insanların anlayacağı ifadelerle anlatıyor. Veyahut mananın dakik, derin veyahut kıymetdar veyahut gayri meruf, gayri mevzul olduğundan güya fehme karşı nazlanmak ve şevki artırmak için kendini göstermemek ve kıymet ve ehemmiyet vermek ister. Müşkilat-ı Kur'aniye bu kısımdandır. Bir de mana çok derin olur. Basit cümlelerle onu zaten ifade edemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'deki anlaşılması zor olan ayetler bu türden. Yani mana gayet derin ve bir de biraz fehme karşı nazlanıyor. Yani fehimler onu anlamak için daha bir gayret içinde olması gerekir. Acaba şöyle mi, acaba böyle mi? Bunun üzerine kafa yormak gerekir. Kur'an-ı Kerim'deki anlaşılması zor olan müteşabih ayetler var. Mücmel ayetler var. Bunlardaki anlaşılmazlık mana derinliğinden ve fehme karşı bir derece nazlanmaktan gelen bir durum. Kur'an'ın müşkilatı işte bu kısımdandır. Tembih, hadis-i şerifte varit olduğu gibi her ayetin birer zahir ve batını ve her zahir ve batının birer hat ve muttala'ı ve her hat ve muttalaın çok şucun ve vusunu, dalları budakları vardır. Yani likülli ayetin zahrun ve batnun ve haddun ve muttalaun ve likülli minhe şucunun ve vusunun hadiste zayıf da olsa böyle bir rivayette bunlar ifade edilmiş. Özellikle tasavvuf ehli arasında bu rivayet çok meşhurdur. Ve vakıada da Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin gerçekten zahiri manası var, batını manası var. Ve bunların kendi içinde çok dalları, budakları, işari mana gibi kısımları bulunmakta. Ben bir örnek vereyim. Mesela ölüden diri, diriden ölüyü çıkarır. Yuhricul hayye minel meyyit ve yuhricul meyyite minel hay. Bunu işte Allah ölü maddelerden dirileri yaratır. Bu manada anlarız. O diri olanları da zamanla öldürür. Ayetin anlattığı mana bu. Ama işari olarak da şöyle bir manaya dikkat çekilmiş. Azer gibi put yapıp satan bir babadan Hazreti İbrahim gibi bir oğul. Yani ölüden diri. Hazreti Nuh gibi bir peygamberden de Allah'ı kabul etmeyen bir evlat. İşte Nuh'un oğullarından bir tanesi iman etmemiş. O da diriden ölü. Bunlar işari mana. Ve bunun her zamanda başka misalleri de olabilir. Demek ki bu tarzda ayet-i kerimelerin işari manaları da var. Mesela Musa aleyhisselam mukaddes vadi Tuva'ya geldiğinde Cenab-ı Hak ona hitap ediyor. Ya Musa, ayakkabılarını çıkar. Fahla aleyk. Ayakkabılarını çıkar. İnneke bil vadil mukaddesi Tuva. Sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Musa aleyhisselam ayakkabılarını çıkarıyor. Ancak alimler demişler ki Musa aleyhisselam kelamın hem zahirine göre hareket etti, ayakkabılarını çıkardı, hem de bundan muradın dünya ve ahireti terk et, bunları kalbine koyma manasında olduğunu da anladı, kalbinden de dünya sevgisini çıkardı. Bu manada hem zahirine göre hareket etti, hem de batınına göre hareket etti demişler. Hatta Hal'un nâleyn terkü dâreyn diye kitaplarda açıklama yapılmış. Yani iki ayakkabıyı çıkarmaktan murat, dünya ve ahireti terk etmektir. Bununla alakalı müstakil risale bile yazılmış. Böyle bir manaya elbette işareti vardır. Kur'an-ı Kerim'de mesela Firavun anlatılır. Firavun, insandaki nefsi emmareye de işaret ediyormuş. Firavun, ben diyor ya, ene rabbikümül âlâ, ben sizin yüce Rabbinizim diyor. İnsanın da nefsi mevhum bir rububiyet davası içinde. Evet, tarihte bir Firavun var. Firavun böyle şeyler söylemiş. Ama her birimizin içinde de başka bir Firavun var. İşte insanın nefsi emmaresi küçük bir Firavun gibi. Dolayısıyla ayetlerin böyle zahiri, batını, haddi, muttalayı, işari manaları bulunmakta. Ulum-i İslamiye buna şahittir. Kur'an-ı Kerim 600 sayfalık bir kitap. 6000 küsur ayet. Bunlar belli. Ama bunlarla alakalı yüz binlerce kitap yazılmış. Demek ki manada muhteşem bir zenginlik var ve her bir insan kendi ilmi seviyesine veya ilhama mazhariyetine göre bir şeyler bulabiliyor ve o mana derinliğine daldığında başkalarının görmediği manaları görebiliyor. Bu meratibin her birinin birer derecesi, birer kıymeti, birer makamı vardır. Temyiz lazımdır. Yani zahiri manayı reddedersek olmaz. Kur'an'ın zahiri manası reddedilmemeli. Zahir elbette var. Ama işari manayı da zahir mananın yerine koymamak lazım. Her birinin kendine göre yeri var. Lakin tezahüm yoktur. Yani bunları birbirinden ayıracağız. Zahir mananın olması, batın mananın olmasına engel değildir. Fakat iştibahı intac eder. Manaların iç içe olması, bunların birbirine karıştırılmasını netice verir. Nasıl daire-i esbab, daire-i akaide karıştırılsa, ya tevekkül namıyla bir betalet veya mürat-i esbab namıyla bir itizali intac eder, öyle de devair ve meratip tefrik olunmazsa, böyle neticeleri verir. Bir örnek verdi buna. Yani bunlar birbirine karıştırılırsa, o zaman yanlış neticelere varılır. Mesela biz şu anda sebepler dairesinde bir alemde yaşıyoruz. Sebepler var. Bir de inanç dairesi var. Mesela sebepler noktasında biz işte bahardan sonra yazın geldiğini, yazdan sonra sonbahar, peşinde kışın geldiğini tecrübelerimizde biliyoruz. Ama Allah her şeye kadirdir deyip işte yazın en sıcak gününde kar yağmasını bekleyebiliriz. Allah her şeye kadir değil mi? Evet, kadir. Ama orada Allah'ın her şeye kadir olması karı yağdıracak anlamına da gelmez. Birbirine karıştırırsak hatlar karışmış olur ve o zaman sebepler dünyasının hakkını vermemiş oluruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın her şeye kadir olduğunu hepimizden çok daha iyi biliyor ama sebeplere de müracaat ediyor. İşte sadece sebepler dairesini nazara alanlar, ben sebebe müracaat ettim, netice garantidir der. Halbuki sebebe müracaat etmek, neticenin garanti olması anlamına gelmez. Diyelim tohumu serpersin, tarlayı iyi sürersin, bakımını yaparsın ama netice alamayabilirsin. Öte yandan, sebeplere hiç müracaat etmeden netice almaya kalkmak, bu da üstadın ifadesiyle tevekkülen tembeliyen, tembelcesine bir tevekküldür. İşte bu gibi aşırı hallerden kurtulmak lazım. Onun gibi Kur'an-ı Kerim'deki de zahir, batın manaları birbirine karıştırmadan ayırt edebilmek gerekiyor. Lillahi'l-Fatiha.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Mart 2010.